Gençliğe Kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.
İrade. İnsan üzerine yapılan araştırmalar, insanın hayatında arzu ettiği şeyleri elde edebilmesi için en önemli iki etkenin zeka ve irade olduğunu söylüyor. Kişinin istediği maddi, manevi her ne olursa olsun isteklerini kazanması için insan en temelde bireysel olarak zeka ve iradeye ihtiyaç duyuyor. Zekanın oluşumunda genetik faktörler, doğum öncesi ve doğum sonrası etkenler söz konusu. Ve üstelik zeka gelişimi büyük oranda erkek çocukluk döneminde tamamlanıyor. Dolayısıyla insanın belli bir yaştan sonra zekasını geliştirmek için yapabileceği çok çok fazla bir şey yok. Ancak irade çok şükür ki böyle değil. İnsan kaç yaşında olursa olsun iradesini geliştirebilir. Tabii ki erken yaşlarda, özellikle gençlik döneminde yapılacak bir irade eğitimi çok da zahmetsiz ve çok daha zahmetsiz ve çok daha kalıcı olacaktır. Ancak her halükarda insan her yaşta iradesini eğitebilir. Yeter ki bunu istesin ve gereken fedakarlığı yapmaya hazır olsun. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, insanı mutsuz eden ve hayatını zorlaştıran en önemli problemlerin irade zayıflığı sonucu ortaya çıktığını gösteriyor bize. Şiddeten tembelliğe, ertelemeden bağımlılıklara, sağlıksız beslenmeden hareketsiz yaşamaya kadar çok sayıda problemin temelinde irade zayıflığı yatıyor. Dolayısıyla irade terbiyesi, insanı gelecek başarı ve mutluluklara taşımanın ötesinde bugünkü problemlerini de ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır. İrade terbiyesinde ilk adım hiç şüphesiz farkındalıktır. Yani insanın kendi iradesiyle alakalı fikir sahibi olması, irade anlamında zayıflıklarını bilmesi ve bu zayıflıkları kapatıp iradesini güçlendirmeye çalışmasıdır. İnsanlara kendilerine en iyi özellikleri sorulduğunda genelde dürüstlük, cömertlik, cesurluk hatta mütevazılık gibi özellikleri söylüyorlar. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar iradenin en az belirtilen özellik olduğunu gösteriyor. Yani insanlar genellikle iyi özellik dendiğinde iradem güçlü demiyorlar. Ancak en kötü özellikleri ya da başarısızlıkları sorulduğunda verdikleri cevapların büyük çoğunluğu sebebin irade zayıflığından olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kişi irade anlamında ilk adımı konuyla alakalı farkındalığı geliştirerek atmalıdır. İrade terbiyesinde ikinci adım egzersiz ya da alıştırma diyebileceğimiz adımdır. Kişi iradesini terbiye etmek için iradesini günlük hayatın farklı karelerinde deneyecek, sınayacak, kullanacak. Aynen koşuya başlamadan önce insanın koşuyor gibi hareket ederek ısınması gibi irade talimi yapacak, iradesini işler tutacak. Nitekim İrade üzerine yapılan çalışmalar, iradenin aynen vücuttaki bir kasa benzetilebileceğini belirtiyorlar. Nasıl bir kas uzun süre hiç ya da az kullanıldığı zaman zayıflarsa, iradede kullanılmaz ya da az kullanılırsa süreç içerisinde zayıflıyor. İrade terbiyesinde üçüncü adım insanın iradesini artık fonksiyonel olarak kullanmaya başlamasıdır. Yani hayatında iradesinin kendini ilerletmesine izin verecek şekilde ya da ilerlemesine engel olacak, engelleri kaldıracak şekilde kullanmasıdır. Bunun için insanın hangi halde olduğunu bilmesi lazımdır. Günlük hayatımızda dönem dönem bir halden diğerine geçeriz. Bir hal rahatlık halidir, görece sıkıntının daha az, imkanın daha çok olduğu bir haldir. Diğer hal sıkıntı halidir. Dertlerin ve sorunların hayatın o döneminde daha bir yoğunlaştığı, insanın zihnini devamlı söz konusu dert ve sorunların meşgul ettiği haldir. Kişi rahatlık halinde ise arzuları ve istekleri konuşmaya başlar. Fiziki, belki maddi imkanlar da varken istedikleri olsun ister ve bu istekler bitmez de bitmez. şu olsun tamam, bunu yapayım bitti vesaire derken günler geçer, imkanlar azalır, vakitler geçer, istekler bitmez. Bu haldeyken kişi iradesini kullanarak istek ve arzularını dizginleyebilmeli ve ilerlemesine engel olacak isteklerini yok sayabilmeyi bilmelidir. Kişi sıkıntı halinde ise de dertleri ve sorunları konuşmaya başlar. Enerjisini alır, ümitlerini kırar, ruhunu yıkar. Kişi hiçbir şey yapmak, hiçbir yere gitmek, hiç kimseyle görüşmek istemez. Dert yumağına girdikçe girer, günler akar, mevsimler değişir, dertler değişmez. Dolayısıyla bu haldeyken kişi çözebileceği dertleriyle cesurca yüzleşip, çözemeyeceği dertlerini de kabullenip, zihnini ve ruhunu yormadan yoluna devam etmelidir. İrade terbiyesinde dördüncü adım, kişinin iradesine güç alabileceği hedefler, idealler bulmasıdır. Yani insanın iradesini kullanması, isteklerine hayır diyebilmesi, dertlerine kulak vermemesi için bir sebebinin olmasıdır. Bu noktada hiç şüphesiz kişinin hayatını anlamlandırması, varlığına bir mana giydirmesi çok ciddi önem arz etmektedir. Bunu yaptıktan sonra ne kadar sağlam sebepler ve ne kadar gerçekçi anlamlar bulursa iradesi onlara dayanacağından o kadar güçlü bir iradeye sahip olacaktır. İrade terbiyesinde beşinci adım kişinin hedef ve ideallerini şaşırmaması, kendini istek veya dertlerinin içinde kaybetmemesi için irade terbiyesi ve hedefler, idealler konusunda kendisiyle aynı hassasiyetlere sahip iyi bir çevreye sahip olmasıdır. Bu çevrede insanlar birbirlerine ümit aşılayacak, birbirlerinin dertlerine yardımcı olacak, güzelliklerini takdir ve teşvik edecek, planlarını gerçekleştirmesini kolaylaştıracaktır. İrade terbiyesinde altıncı adım, kişinin kendisine bir irade kahramanı seçmesidir. Bu kahraman günümüzde yaşayan veya tarihte yaşamış bir kişi olabilir. Kişinin tanıdığı veya tanımadığı biri olabilir. Uzakta veya yakında biri olabilir. Tek önemli ölçüt irade terbiyesi konusunda hayatı ve davranışlarıyla kişiye ilham olabilecek özelliklere sahip olmasıdır. Böylelikle kişi isteklerine karşı koymakta zorlandığında veya dertlerinin baskısından kaçamadığında kendi kahramanını hatırlayacak, onun yaşadıklarını düşünecek ve yaptıklarından, tahammül gücünden, irade kuvvetinden ilham alacaktır. Bitirirken irade terbiyesinin önemine dair iki araştırmaya yer vermek istiyorum. Birinci çalışma, Almanya'da yakın yıllarda yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmada bir grup insana bir cihaz verilmiş ve gün içerisinde bir şey istediklerinde o cihaza basmaları istenmiştir. Sabahtan gece yarısına kadar bir insanın arzu ettiği şeylerin sayısının ortalama olarak 10 bini geçtiği araştırmayla ortaya çıkan şaşırtıcı gerçekler arasındadır. İnsanın bir gün içerisinde bu kadar çok sayıda arzusunu gerçekleştirmesi mümkün olmayacağından arzuları arasında tercih yapması mecburidir. Bu tercihi yaparken kısa dönemli fayda verecek arzular yerine uzun vadeli fayda verecek arzularını tercih etmesi kişinin faydasına olacaktır. Ancak kişi arzuların oluşturduğu baskıya göre tercih yaparsa o an için keyif veren arzusunu tercih etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bununla beraber o an için keyif vereni tercih etmeyip fedakarlık yaparak tercih edilmeyen arzunun oluşturduğu baskıya karşı koyabilecek tek güç iradedir. Yine söz konusu araştırmanın şaşırtıcı bulguları arasında insanların uyanık olduğu zamanlarda en az 4 saatlerini arzularına karşı koymaya yönelik düşüncelerle geçirdiği yer almaktadır. Ancak iradesi kuvvetli kişiler arzuları üzerinde durup onlarla pazarlık yapmak yerine iradelerini kullanıyorlar ve iradesi zayıf kişilerin arzularını düşünmeye harcadıkları vaktin yarısından daha az zaman arzuları bu insanların zihinlerini meşgul edebiliyor. Böylelikle iradesi güçlü kişiler gündemlerini kaybetmeyip arzularıyla pazarlık yaparak ömürlerini harcamıyorlar. Bu konudaki ikinci çok önemli çalışma Walter Mischel'in 1960'larda başlattığı ancak boylamsal bir çalışma olduğu için neticesi uzun yıllar sonunda görülen çalışmasıdır. Söz konusu çalışmada 4 yaş çocuklarına bir şeker verilmiş ve hemen yemeyip beklemeleri halinde bir şeker daha verileceği söylenmiştir. Bununla beraber şekeri hemen yemek veya beklemek konusunda serbest oldukları da ifade edilmiştir. Bekleyenlerin beklemeyip hemen şekeri yiyenlere kıyasla ilerleyen yıllarda okullarında daha başarılı oldukları, daha sağlıklı bir bedene sahip oldukları, daha iyi işlerde çalıştıkları ve daha geniş bir sosyal çevreye sahip oldukları bulunmuştur. Yani iradesini kullananlarla kullanmayanlar arasında başarı ve mutluluk açısından ciddi bir fark söz konusu olmuştur. Yine 2010 yılında tamamlanan ve geniş kapsamlı olarak uzun vadede yapılan bir çalışmada söz konusu araştırmayı tekrar teyit etmekle kalmayıp hayatın bütün alanlarının yanında iradesi kuvvetli olanlarla olmayanların arasında diş sağlığı açısından bile fark olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak bütün bu çalışmalar ışığında şunu söyleyebiliriz. İrade mutlaka ve devamlı kullanılması gereken bir güçtür. Kullananı güçlendirir, kullanmayanı zayıflatır. Kullanan bugün de yaşar, yarınlarda da yaşar. Kullanmayan bir yaprak gibi yaşar ve ilk sonbaharda solar, unutulur, gider. Sizin Rosetto'nuz neresi? Liseye henüz başlamış bir genç var karşımda. Korkuyorum diyerek başlıyor. Mesleki reflekste hemen anksiyete bozuklukları zihninden geçmeye başlıyor. Neden korkuyorsun diye soruyorum. Kendimden, daha doğrusu kendimi kaybetmekten diyor. Benim yine aklıma panik atak belirtilerini sorgulamak geliyor. Ancak danışanımın ne kastettiğini biraz daha açmasını istiyorum. Başlıyor anlatmaya. Bu sene liseye başlamış ancak okulu daha önce okuduğu okullardan oldukça farklı bir öğrenci grubu ve yönetime sahip. Kendi hassasiyetlerini hayatında yaşayamayacağından ve bir süre sonra hassasiyetlerinin kaybolacağından korkuyor. Süreç içerisinde çeşitli sebeplerle farkına vararak ya da varmayarak hassasiyetlerinden çeşitli sebeplerle uzaklaşabileceğini ve nihayetinde geldiği noktanın yola çıkarken gelmek istediği noktadan çok farklı olmasından korkuyor. Yani daha özet bir ifadeyle bir şeyler kazanırken birçok şeyler kaybetmekten korkuyor. Danışanımın bana anlattığı endişesi esasında günümüz dünyasında hepimizin paylaşabileceği ortak bir gerçeklik. Günümüz dünyasında popüler kültür, toplum, yaş, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün bir insanlığı etkiliyor ve hatta şekillendiriyor. İnsanlar, özellikle gençler, her geçen gün etrafları daha bir popüler kültür ürünleriyle sarılmış bir halde buluyorlar kendilerini ve her geçen gün daha bir uzaklaşıyor kendi tarihlerinden, kültürlerinden, değerlerinden. Hiç şüphesiz popüler kültürün etkisine direnmek çok zor. Akıntıya kürek çekmek gibi. Ancak teslim olmanın sonucu bizi götüreceği yerde olmak daha da zor. Bunu söylerken yaşadığımız çağın getirdiği olumlu yenilikleri popüler kültürün içine dahil etmiyorum. Popüler kültürden kastım haz ve zevkin merkeze alındığı, bireylerin köksüzleştirilip tek başlarına ama grup halinde aynı filmleri seyredip, aynı şarkıları dinledikleri, aynı markaları giyinip, aynı kalıp cümleleri fikir olarak benimsedikleri ve aslında farklı olmak adına birbirlerinin aynı oldukları bir yaşam tarzına büründürülmeleri, bir kaybolma yaşamalarıdır. Danışanımın önemli bir avantajı var. Genç yaşına rağmen ciddi bir farkındalığa sahip ki bu farkındalık söz konusu kaybolmanın yaşanmaması için olmazsa olmaz ilk şarttır. Yani bahçenizdeki hazineyi kaybetmemek, onu koruyabilmek için ilk şart, nasıl o hazinenin farkına varmak ve değerini bilmekse, aynı şekilde kişinin kendini kaybetmemesi için ilk şart kendisinin ve kendisini kendisi yapan değerlerin farkına varmak ve kendi değerlerinin değerini bilmektir. Farkındalık basamağını geçtikten sonra karşımıza bireyin kendi kişilik özelliklerini bilmesi çıkıyor. Kişi artısıyla eksisiyle kendisini bilmeli, zayıf yanlarını, güçlü yanlarını idrak edebilmeli ki hangi durumlara karşı hangi davranışları göstereceğinin, hangi tepkileri vereceğinin bilincinde olsun. Çünkü kendisini tanımayan insan nasıl davranacağını, nasıl düşüneceğini, nasıl hissedeceğini bilemeyebilir ve bu yüzden hayata ve getirdiklerine hep gafil yakalanır. Popüler kültürün tuzaklarına kişinin yakalanmaması için de kendini bilmesi ve böylelikle kaldıramayacağı yüklerin altına girmemesi, üstesinden gelemeyeceği riskleri almaması ve menzilini bulamayacağı yollarda kaybolmaması şarttır. Farkındalık ve kendilik bilincinden sonra bir diğer mesele de sağlam bir çevreye sahip olmaktır. Eskiler hal saridir derler, yani hal kişiden kişiye virüs gibi bulaşır. Neşe hali de, hüzün hali de, iyimserlik de, kötümserlik de, iyilik de, kötülük de kişiden kişiye bulaşır. Dolayısıyla kişinin kendini sağlama alması bir anlamda tüm bulaşıcı hastalıklardan ve o hastalıkları taşıyan insanlardan uzak durması, en azından makul bir mesafe bırakmasıyla mümkündür. Böyle bir şey herhangi bir sebepten dolayı mümkün değilse, kişi aldığı virüs bulaşma ihtimaline karşı korunaklı olarak virüslü çevrelere girmelidir ya da virüslü çevrelere girdikten sonra vitamin alabileceği çevrelere de mutlaka girmelidir, hasta olmamak için. Psikolojide buna Rosetto etkisi deniyor. İsmin hikayesi ilginç. 1882 yılından itibaren İtalya'nın küçük bir kasabası olan Rosetto'dan Amerika'nın Pennsylvania eyaletine göç eden İtalyanlar orada kendi kasabalarını kurarlar ve adını da aynı İtalya'da olduğu gibi Rosetto koyarlar. Doktor Stuart Wolf Rosetto köyünde 65 yaşın altında kimsenin kalp hastalığı geçirmediğini ve yaşlılıklarında bile uzun yıllar sağlıklı biçimde yaşadıklarını keşfedince bunun nedenlerini araştırmaya başlar. Sonuçlar şaşırtıcıdır çünkü genetik bir bulguya rastlanmamıştır. İtalya'daki Rosetto'dan ABD'nin başka eyaletlerine göç edenlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Beslenme alışkanlıklarına gelince bunda da önemli bir fark gözlenmemiştir. Nitekim Rosettolular İtalya'da ne yiyorlarsa burada da aynı biçimde beslenmektedirler. ABD'nin diğer eyaletlerinde yaşayanlardan farklı bir beslenme rejimi uygulamamaktadırlar. Peki neden, daha doğrusu nasıl hastalıksız ve daha sağlıklı uzun bir yaşam sürmektedirler? Dr. Wolf bu sorunun cevabı olarak şunu bulmuştur. Kendilerine minik bir dünya oluşturan Rosettolular, genellikle 3 kuşağın bir arada bulunduğu geniş aileler halinde yaşamakta. Herkesin birbirini tanıdığı kasabada yolda karşılaşanlar muhakkak durup uzun sohbetler etmekte, büyük bir dayanışma içinde olduklarından birbirlerine karşı son derece saygılı ve eşitlikçi bir tutum sergilemektedirler. Güney İtalya'nın kültürünü Pensilvanya'nın dağlarına taşıyan Rosettolular, kendilerini modern dünyanın baskılarından soyutlayan güçlü ve koruyucu bir sosyal yapı kurmuşlardır. Dolayısıyla farkındalık kadar, kişilik kadar, çevrede modern dünyada sağlıklı kalmak ve kaybolmamak için çok ciddi önem arz ediyor. Bu noktada şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bizim Rosetto'muz neresi?
Gençliğe Kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.
Müzik